Ayrım 19. Hatemül Enbiya. Hazreti Muhammed ve Hayatı. Sayfa 193. Sürekanın atı sürçünce. Mekkeliler Hazreti Peygamberi kim bulup ölü diri yakalarsa ona 100 deve vaat etmişlerdi. Bu büyük bahşişi almak için kendine güvenen nice kimseler onu takibe koyulmuştu. Pehlivan yapılı bir adam olan Süreka bin Cuşum namındaki yiğit bu mükafata tamah ederek peygamberin izini takip etmiş, onların peşine düşmüştü. İstirahat için kondukları bir sırada arkadan yetişti. Süreka'nın atı yorulmuştu. Onlara yetişmek üzere atını şiddetle mahmuzlayınca ayağı sürçtü, Süreka yere yuvarlandı. Okunu alarak Arap adetince falına baktı, fal fenaydı. Fakat bu anda 100 develik mükafat gözünün önüne gelince var kuvvetiyle atını mahmuzlayarak ileri atılmak istedi ise de atının ayakları kuma gömüldü. At kendini alamadı, bocalamaya başladı. Bocaladıkça batıyordu. Süreka, görünmez bir kuvvetin kendisini çektiğini hisseder gibi oldu. Saatlerce arkalarından koşmuştu. Tam yetişeceği sırada atı sürçmüş, yere yuvarlanmıştı. Tekrar toparlanıp ileri atılınca bu defa da atının ayakları kuma batmıştı. Herhalde bu işte bir fevkaladelik olduğuna inanmıştı. Bütün bunları gözüyle gördükten sonra başka türlü düşünmeye ihtimal kalmamıştı. Bu hal karşısında Süreka'nın aklı başına gelmiş, yaptıklarına pişman olmuş, peygamberimize doğru gelerek "Benden size asla zarar gelmez" deyip kendisini affetmesi için yalvarmaya başlamıştı. Hazreti Peygamber'in hayatında her adım böyle muvaffakiyetle neticeleniyor, onun düşmanları mağlup olarak ona yalvarıyorlardı. Burada da onu yakalamaya gelen kimse tam yetiştiği sırada onu yakalayacağı yerde "Aman beni affet" diye kendisine yalvardığını görüyoruz. Bunlar hep tesadüf eseri mi? Süreka, İslamiyet'in parlak istikbalini de burada anlamıştır. Hazreti Peygamber'den kendisine bir emanname, bir ferman verilmesini istedi. Bu ferman kendisine verildi. Süreka sonra Müslüman olmuş, İran'ın fethi sırasında orduda bulunmuştur. Süreka emannameyi alınca hemen geri dönmüş, bu defa başka bir vazife görmüştür. Arkadan gelen takipçileri geri çevirmiştir. "Buralarını ben aradım, yok" demiştir. Ne garip tecellidir ki birkaç dakika evvel dolu dizgin Hazreti Muhammed'i yakalamaya koşan Süreka şimdi bu işe engel oluyordu. Az evvel kendisi takipçi olduğu halde şimdi takip edicileri geri çeviriyordu. Denildiğine göre Ebu Cehil sonraları Süreka'nın bu hareketiyle alay ederek onu ayıplamış, o da "Eğer atımın nasıl kuma batıp saplandığını görseydin, derhal Muhammed'in peygamberliğini sen de tasdik ederek ona inanırdın" diye cevap vermiş. Çöllerin ortasında. Süreka geri döndükten sonra dünyanın en büyük iki adamını Mekke'den Medine'ye nakleden bu küçük kafile yine kızgın çöllerin enginliğine daldı. Gökten alev yağıyor, kızgın kumlardan kıvılcımlar fışkırıyordu. Her tarafı saran alev dalgaları çölü yakıp kavuruyordu. Hazreti Peygamber yar-ı gari ile vadilere dalarak dağlara tırmanarak gidiyordu. Sahra sefineleri olan develerin sırtında 7 gün 7 gece bu alev deryasında yüzdüler. Fakat su yüzü görmediler. Su yerine kızgın çöllerin alevini içtiler. Akşam olunca hava biraz serinliyordu. Gece serin rüzgar esmeye başlıyor, onlar da çöllerde ilerliyorlardı. Gökte parlayan yıldızlar onların yoluna ışık serpiyordu. İnsanlara nur ve iman getiren büyük peygamber, mukadderatın çizdiği yoldan Medine'ye doğru gidiyordu. Gecenin karanlığı, gündüzün sıcağı demeden hak ve hakikat yolcusu yürüyordu. Bütün bir tarih onun yolu boyunca serilmiş, bütün gözler ona çevrilmiş, hakka ve nura aşık insanlar onu gözlüyordu. O da onlara doğru gidiyordu. Mekke'den Medine'ye giderken bu hicret yolunda şu ayeti kerime nazil oldu. Sana Kur'an'ın tebliğini ve onunla ameli farz eden Allah, muhakkak ki seni Mekke'ye iade edecektir. Kasas suresi ayet 85. Peygamberimizin Mekke'den çıkıp Medine'ye hareket ettiğini haber alan Medineliler onun yolunu dört gözle bekliyorlardı. Medine halkı her sabah şehrin dışına çıkıp öğleye kadar yollara bakarlardı. Öğle sıcağı basıp etraf alevler içinde kalınca bu sıcakta artık gelmez diye beklemekten vazgeçerlerdi. Bir gün yine şehre dönerken bir kalenin tepesinde duran bir Yahudi kızı ilk müjdeyi verdi. "Beklediğiniz, yolunu gözlediğiniz geliyor," dedi. Bu haber bir yıldırım süratiyle halk arasına yayıldı. Şehir baştan başa sevinçle dalgalandı. Herkes şehrin kenarına koşup gözlerini ufka çevirdi. Uzaktan beyaz elbiseler içinde iki yolcu göründü. Bu elbiseleri Suriye'den, ticaretten avdet eden Zübeyir, yolda rastladığı zaman onlara hediye etmişti. Medine'ye bir saat mesafede, Aliye'de Kuba namı verilen bir yer vardır. Medine'nin ileri gelenleri, Ensar'ın birçok aileleri burada yaşarlar. Gülsüm bin Hedm'in riyasetinde bulunduğu Amr bin Af ailesi buranın en maruf sakinlerindendi. Hazreti Peygamber buraya geldiğinde bu aileler onu tekbirlerle karşıladılar. Yaz ortasında, yazın sıcak günlerinde, kızgın çöllerde bir hafta süren yolculuk onları yormuştu. Burada istirahat etmeyi arzu buyurdular. Peygamberler kafilesinin serdarı, iki cihan serveri burada Gülsüm bin Hedm'e misafir kaldılar. Bu büyük misafiri konuklamak şerefi ona nasipmiş. Zaten ashab-ı kiramdan birçokları bu aile nezdinde misafir olarak bulunuyordu. Ebu Übeyde, Miktat, Habbab, Süheyl, Safvan, İyad, Abdullah bin Mahzeme, Vehb bin Sad vesaire bunların arasındaydı. Hazreti Peygamber'in Mekke'den hareketinden 3 gün sonra Hazreti Ali de yola çıkmıştı. Bu yiğit ve kahraman insan tek başına çölleri aşarak Kuba'da Peygamberimize yetişti. Ölümü göze alarak peygamberin yatağına bir gül bahçesine girercesine giren bu mert ve fedakar gencin yürümekten ayakları kabarmıştı. Peygamberimiz onu görünce yaşlarını tutamadı. Gözlerinden boşanan yaşlar içinde Hazreti Ali'yi kucaklayıp öptü. Bu görüşme çok heyecanlı olmuştu. Nasıl ve hangi şartlar altında ayrılmışlar, nerede buluşmuşlardı? Allah'ın lütfu ne büyüktür. Peygamberimiz Kuba'ya erişince 13 yıllık ızdırap arkada kalmış oldu. Buraya Rebiül Evvel ayının başlarında 622 miladi yılının 20 Eylül'ünde bir pazartesi günü ulaştı. İbn Abbas şöyle demektedir. Doğumu pazartesi günüdür. İlk peygamberlik pazartesi geldi. Hicret pazartesidir. Ruhu da pazartesi kabzolunmuştur. Hazreti Peygamber'in Kuba'da ilk işi oranın eşrafından Gülsüm bin Hedm'in hurmalarını kuruttuğu yerde bir mescit bina etmek olmuştur. Kur'an-ı Kerim İslam'da ilk kurulan bu mescitten şöyle bahseder. İlk gününden takva temeli üzerine kurulan bu mescitte namaza durmak daha evladır. Orada temizliği ve nezaheti pek seven insanlar vardır. Allah da zaten temizlenenleri sever. Tevbe suresi. Bu mescit inşa olunurken Hazreti Peygamber bir amele gibi çalışırdı. En ağır taşları kaldırmaya çalışırken vücudu eğilirdi. Ashab-ı kiram yanına gelerek derin bir samimiyetle "Sana canımız feda olsun, biz taşıyalım ya Resulallah" derler. O da onları kırmaz, elindeki taşı verir fakat başka bir taş alır, onlarla beraber çalışırdı. Böyle içten gelen bir iştiyakla, sevgi ve saygı ile bu ilk mescidi inşa ettiler. Şair ve sahabi olan Abdullah bin Revaha bu mescidin inşaına iştirak etmiş zevattandır. O da bir amele gibi çalışır, şarkı ve namelerle yorgunluklarını gideren işçiler gibi şu manadaki mısraları terennüm ediyordu. Mescidin inşaına iştirak edenlere ne mutlu. Ayaktayken veya otururken Kur'an okuyanlara ne saadet. Gecelerini uykuya dalıp geçirmeyenlere ne büyük haz var. Peygamberimiz de bu namelerin ahengine iştirak ederdi. Burada 10 günden fazla bir müddet ikamet buyurduktan sonra Peygamber Efendimiz bir cuma günü Kuba'dan hareket ederek Medine'ye yollandılar. Ranuna Vadisi'nde Beni Salim mahallesinden geçerken güneş zevale gelmiş, öğle vakti olmuştu. Hazreti Peygamber cuma namazının farz kılındığını ashabına tebliğ ederek burada ilk cuma namazını kılmış ve güzel bir hutbe okumuştur. Artık müşriklerin baskısından uzaktılar. Artık namaz kılmak, Allah'a ibadet etmek için tenha yerler aradıkları, Kur'an okurken seslerini duyurmaktan çekindikleri günler arkada kalmıştı. Artık bir araya toplanmalarına, büyük cemaat olmalarına engel kalmamıştı. Yepyeni bir devir başlıyordu. İnfiratçılık bitmiş, cemiyet hayatı başlamıştı. Burada söylenen hutbe çok önemli talimatı ihtiva etmektedir. hutbenin hikmeti şer'iyesi pek büyüktür. Halka din ve dünya talimatını bildirerek onları uyandırmaktır. Hazreti Peygamber'in ilk cuma namazında irat buyurdukları o iki hutbeyi teberrüken naklediyoruz. İslam'da ilk hutbe. Hazreti Peygamber Kuba'dan Medine'ye giderken Beni Salim yurdunda ilk cuma namazını kıldığı zaman şu hutbeyi irat buyurmuşlardır. İslam'da ilk cuma hutbesi budur. Peygamber Efendimiz evvela Allahü Teala'ya hamdü senadan sonra şöyle buyurmuşlardır. Ey müminler! Ölmezden evvel Allah'a tevbe ediniz. Bir mani sizi işgal etmezken salih ameller işleyerek Allah'a yakınlaşınız. Biliniz ki Allah şu günde, şu bulunduğum makamda cuma namazını üzerinize farz kılmıştır. Onu inkar etmek ve hakkını istihfaf eylemek suretiyle terk eyleyen kimsenin Allah iki yakasını bir araya getirmesin ve işlerini itmam etmesin. Tabii kendileri için adil veya zalim bir imam bulunup da cuma kılmak imkanı varsa bilmiş olunuz ki o kimsenin başka namazı yoktur. Tövbe edenler müstesnadır. Çünkü her kim tövbe ederse Cenab-ı Hak onun tövbesini kabul eder. Ey Nas, sağlığınızda ahiretiniz için tedarik görünüz. Muhakkak bilmiş olunuz ki kıyamet gününde birinin başına vurulacak ve çobansız bıraktığı koyunundan sorulacak. Sonra Cenab-ı Hak ona diyecek, ama nasıl diyecek? Tercümanı yok, perdedarı yok, bizzat diyecek ki, sana benim peygamberim gelip tebliğ etmedi mi? Ben sana mal verdim, sana lütfu ihsan ettim. Sen kendin için ne tedarik ettin? Dünyadayken ahiretin için hangi hayır ve hasenatı, hangi fazileti yaptın? O kimse dahi sağına soluna bakacak, bir şey göremeyecek, önüne bakacak. Cehennemden başka bir şey görmeyecek. Öyleyse her kim ki kendisini velev ki yarım hurma ile olsun ateşten kurtarabilecekse hemen o hayrı işlesin. Onu da bulamazsa bari kelime-i tayyibe ile güzel sözle kendisini kurtarsın. Gerçek Müslüman dilinden ve elinden başkaları zarar görmeyen kimsedir. Zira onunla bir hayra 10 mislinden 700 misline kadar sevap verilir. Allah'ın selam ve rahmet ve berekatı üzerinize olsun. Birinci hutbeyi böylece tamamladıktan sonra ikinci hutbeye şöyle devam etti. Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Ona layık bir surette hamd eder ve ondan yardım isterim. Nefislerimizin şerrinden ve kötü amellerimizden Allah'a sığınırız. Allah'ın hidayet ettiğini kimse dalalete düşüremez. Allah'ın dalalete düşürdüğüne de kimse hidayet veremez. Allah'tan başka Tanrı olmadığına ben şehadet ederim. O birdir, şeriki ve naziri yoktur. Kelamın en güzeli Allah'ın kitabıdır. Kimin ki Allah kalbini Kur'an ile tezyin ederse, kafir iken İslam'a girip Kur'an'ı diğer sözlere tercih eylerse, işte o kimse felah bulur. Doğrusu Allah'ın kitabı, sözlerin en güzeli ve en beliğidir. Allah'ın sevdiğini seviniz. Allah'ı canı gönülden seviniz. Allah'ın kelamından ve zikrinden asla usanmayınız. Allah kelamından kalbinize asla kasvet gelmesin. Zira Allah kelamı her şeyin alasını ayırıp seçer. Amellerin hayırlısını ve kulların güzidesi olan peygamberlerin ve kıssaların iyisini zikreder. Helal ve haramı beyan eyler. Artık Allah'a ibadet ediniz ve ona hiçbir şeyi şerik koşmayınız. Ondan hakkıyla sakınınız, iyi işler işleyiniz. Sözünüz ve özünüz dahi Allah'a doğru olsun. Aranızda Allah kelamı ile sevişiniz. Muhakkak bilmelisiniz ki Allah ahdini bozanlara, sözünden dönenlere gazap eder. Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun. 1. cildin sonu. 11. bölüm. Medine'de coşkun tezahüratla karşılanış. Resul-i Ekrem Kuba'da cuma namazını kıldıktan sonra yine devesine bindi ve Medine'nin yolunu tuttu. Yolun iki tarafı istikbal için çıkan halkla doluydu. Akrabası olan Necar oğulları başta olmak üzere bütün Medine halkı adeta bir bayram sevinci içinde yüzüyordu. Büyük peygamberlerinin yüzünü görmek için sağlı sollu yolun iki tarafını almışlardı. İçten gelen bir sevgiyle tezahürat yapıyorlar, o büyük insanı şanına layık bir surette karşılıyorlardı. Kimse zorlamadan, içten coşan bir sevgi ve saygıyla onu karşılamaya koşuyorlardı. Medine o güne kadar böyle heyecanlı ve canlı bir gün yaşamamıştı. Peygamber Efendimiz geçerken sağdan soldan "Buyurun ya Resulallah" diye onu davet ediyorlar. "Hoş geldin, safa geldin" diyerek iltifatta bulunuyorlardı. Peygamberimiz bu samimi iltifatlara nazikane mukabele ediyor, herkesin sevgisini topluyordu. Mini mini masum yavrular bayramlık elbiselerini giymişler, şenlik yapıyorlar, Resulallah geldi diye seviniyorlardı. Neccar oğullarının kızları ellerindeki defleri çalarak bir ağızdan "Biz Neccarzadelerin kızlarıyız, Muhammed'in komşuluğu ne hoş komşuluktur" diye terennüm ediyorlardı. Kadınlar Medine evlerinin düz damlarına çıkmışlar, şarkılar söylüyorlardı. O gün şu neşide Medine ufuklarında çalkalanıyordu. Dolunay Veda Dağı'nın sırtlarından çıkıp bize doğdu. Allah'a yalvaran bulundukça bize de şükretmek borçtur. Ey bize gönderilen peygamber, sen itaat olunan emirle geldin. Herkes büyük peygamberi evine misafir etmek şerefine nail olmak istiyor. Devesinin yularına sarılarak "Buyurun ya Resulallah" diyordu. O ise gülümseyerek "Bırakınız onu kendi haline, o memurdur" diyerek onların gönüllerini hoş ediyordu. Deve evvela Beni Neccar'dan iki yetime ait bir arsaya çöktü ve hemen kalktı. Hazreti Peygamber sonra o arsayı satın alarak oraya Mescid-i Nebevi'yi ve Hane-i Saadet'ini bina etmiştir. Deve ikinci defa olarak çöktü ve boynunu uzatarak tatlı tatlı bağırdı. Peygamberimiz "İnşallah konağımız burasıdır" diyerek devesinden indi. Burası Neccar oğullarından Halid bin Zeyd'in yani Ebu Eyyubi Ensari Hazretlerinin evine en yakındı. Hazreti Peygamber onun misafiri oldu. Ebu Eyyubi Ensari'nin iki kat bir evi vardı. Hazreti Peygamber'e üst kata misafir etmek istediyse de Peygamber Efendimiz kendisini ziyarete gelenler çok olacağını ileri sürerek kimse rahatsız olmasın diye hane sahibinin devamlı ısrarına rağmen zemin katta ikameti ihtiyar buyurmuşlardır. Mescid-i Şerif'in yanındaki odalar Hucurat-ı Saadet yapılıncaya kadar birkaç ay bu evde misafir kalmışlardır. İstanbul'da metfun bulunan Hazreti Halid, Peygamber Efendimizin dayıları olan Neccar oğullarındandır. İkinci Akabe biatında o da bulunmuştu. Hazreti Peygamber'e son derece izaz ve ikramda bulunmuştur. Bir defa sakin olduğu üst katta suyla dolu bir ibrik kırılmıştı. İçindeki su tavandan aşağıya akıp zemin kattakileri rahatsız etmesin diye hemen kıymetli örtüsünü suyun üstüne atarak aşağıya sızmasına mani olmuştur. Hazreti Peygamber'in ailesini getirtmesi. Hazreti Peygamber'in kerimelerinden Rukiye, daha önce zevci Hazreti Osman'la birlikte Medine'ye hicret etmiş bulunuyordu. Hazreti Peygamber bu defa Medine'ye vasıl olunca kölesi Zeyd bin Haris ile Ebu Rafi iki deve ve 500 dirhem miktarı bir meblağ ile Mekke'ye gönderip ailesini aldırdı. Hazreti Peygamber'in büyük kerimesi Zeynep'in kocası Ebul As bin Rebi henüz Müslüman olmadığından kocası onun hicret etmesine müsaade etmemişti. Bu sebeple Zeynep Mekke'den bu defa çıkamayıp geri kalmışsa da sonra o da Medine'ye gelecektir. Zeyd, Hazreti Peygamber'in zevcesi Hazreti Sevde ile küçük kerimesi Hazreti Fatıma'yı alarak Medine'ye getirmişti. Zeyd bin Haris ile birlikte Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah da Ebu Bekir ailesini Medine'ye getirmiş, böylece Hazreti Peygamber'in müstakbel zevcesi olacak olan Hazreti Ayşe de Ebu Bekir ailesiyle Medine'ye gelmiştir. Muhacirin ve Ensar. Hazreti Peygamber ve Mekkeli Müslümanlar vatanlarını terk ederek Medine'ye hicret ettiklerinde burada din kardeşleri olan Medineliler tarafından çok güzel karşılandılar. Tarihte böyle birbirine candan bağlanmış, bu kadar içten karşılanmış insanları anlatan başka bir hadise tanımıyoruz. Din kardeşliği en sıcak bağdır. Medineliler Akabe biatında verdikleri sözün eri olduklarını ispat etmişlerdir. Sözlerine sadık kaldılar, itimada layık olduklarını gösterdiler. Evs ve Hazreç kabileleri gelen Müslümanları bağırlarına basarak barındırdılar. Evlerine misafir aldılar. Onlara yardım ettiler, ekmeklerini paylaştılar, iş buldular, mülklerinden yer verdiler. Her yardımı yaptılar. Bunun için onlara yardımcılar manasına ensar denildi. Din uğrunda vatanlarını terk edip yurtlarından ayrılanlara da muhacirler denildi. Bu iki kelime mukaddes bir ıstılah gibi hürmetle anılır. Gerek muhacirler ve gerekse ensar bu dine nice hizmetlerde bulunmuşlardır. Allah cümlesinden razı olsun. 19. ayrımın sonu sayfa 201.